Ayrım 3. Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş. Sayfa 27. Yetmez ama evetçiler. Tayyip Erdoğan teşekkür sıralaması yaparken liberalleri özellikle belirtiyordu. Ben bir daha hiçbir konuşmasında liberaller diye bir gruptan bahsettiğini hatırlamıyorum. 12 Eylül referandumunda evetin kazanmasında en önemli pay kuşkusuz yetmez ama evetçilerindi. Bugün yetmez ama evet diyenler aynı cevvallikte bunu savunamıyorlar. Ama bugünlerin taşlarını onlar döşedi. Liberallerle özdeşleşen yetmez ama evet lekesi silinecek gibi de görünmüyor. Yetmez ama evet diyenlerin birçoğu şimdi Tayyip Erdoğan yönetiminden şikayetçi. Yetmez ama evetçiler ne diyordu? Birkaç örnekle onları da hatırlayalım. Sabah yazarı Emre Aköz, çünkü pakette herkesi olumlu yönde etkileyecek maddeler var. O sebeple yetmez ama evet diyoruz zaten diyordu. 11 Temmuz tarihli yazısının altına dipnot olarak da Melih Aşık'a sataşıyordu. Not: Postal civeleyi Melih, AKP kafasının halk lehine bir değişiklik yapması mümkün mü diyordu dün. Mümkün mü değil mi diye tartışmanın anlamı kaldı mı? Değişiklik paketi meclisten geçti, köşkten geçti, Anayasa Mahkemesi'nden bile geçti. Halkın lehine maddeler var mı yok mu okursun görürsün. Hala yapılana değil de yapana bakan kafalar tamire gönderiliyormuş. Engin Ardıç hakkında ne söylense hep eksik kalacak bir karakter. O da yetmez ama evetçiydi. 11 Temmuz 2010. Bu sıcakta lafı uzatmayalım. 12 Eylül'de benim oyum evet. Ne yazık ki oy pusulasına yetersiz ama buna da şükür yazmak mümkün değil. Oy geçersiz sayılıyor. Ve yetmez ama evetçilerin Hasan abisi Hasan Cemal. O da yetmez ama evet diye yazıyordu 9 Eylül 2010. Türkiye eğer Avrupa demokrasi düzeyine erişmek istiyorsa, zorunlu olan tümü de yeni bir anayasanın yazılmasına dair ilk planına geri dönmesi için de hükümeti yüreklendirecek. Ayrıca böyle bir sonuç Türk devleti ile Kürt milliyetçileri arasındaki uzun ve şiddetli çatışmaya son vermek amacıyla Kürt gruplarla müzakerelerin başlatılması kararına da yolu açabilir. Ben de bu görüşlere genel olarak katılıyorum. Bu nedenle de yetmez ama evet diyorum. Ufuk Uras için de yetmez ama evetçi deniyordu. O çıktı açıkladı. Yetmez ama evetçi değilim. Sapına kadar evetim. Yetmez ama evetçi başka kimler vardı ve ne yapıyorlardı? 10 Eylül 2010'da Cumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Sönmez yetmez ama evetçilerin röntgenini çekiyordu. Hem de belli başlı isimleri sıralayarak o yazıyı aynen aktarıyorum. Kendilerine yetmez ama evetçi diyorlar. Damardan ve baştan AKP'liler ile AKP destekçisi liberal solcular yan yana. İsimlerden bir bukle aktarayım da terkibe maşallah çekin. Alfabetik sıralamada AKP ideologu Anayasa Mahkemesi raportörü Osmancan'ın bir yanında Oral Çalışlar, diğer yanında Oya Baydar var. Listeden bir Demet, Adalet Ağaoğlu, Ahmet Kekeç, Alev Erkilet, Alper Görmüş, Atilla Aytemur, Avi Haligua, Aydın Engin, Ayhan Aktar, Ayşe Günaysu, Bahri Bayram Belen, Baskın Orhan, Bayram Bozyel, Bülent Somay, Cafer Solgun, Celal Yıldırım, Cengiz Aktar, Cengiz Algan, Çağatay Anadol, Demiray Oral, Dilek Kurban, Emre Aköz, Erda Aksel, Ergin Cinmen, Ergun Özbudun, Erol Katırcıoğlu, Fadime Özkan, Ferhat Kentel, Garo Paylan, Görkem Yeltan, Gülçin Avşar, Gülden Sönmez, Gürbüz Özaltınlı, Halil Berktay, Hayko Bağdat, Hilal Kaplan, Jale Mildanoğlu, Kerem Kabadayı, Kezban Hatemi, Lale Mansur, Leman Yurtsever, Leyla İpekçi, Markar Esayan, Mehmet Altan, Mehmet Rastgelenler, Mehmet Uçum, Mithat Sancar, Mustafa Paçal, Mustafa Şentop, Necmiye Alpay, Ömer Laçiner, Perihan Maden, Roni Margulis, Salih Tuna, Sami Evren, Seydi Fırat, Sezai Temelli, Sinan Özbek, Şahin Alpay, Şenol Karakaş, Taner Ziya Koçak, Tatyos Bebek, Tuğbay Öz, Turgay Oğur, Ümit Kardaş, Ümit Şahin, Yalçın Gündoğan, Yasemin Çongar, Yasemin Göksu, Yıldıray Oğur, Yıldız Önen, Yıldız Ramazanoğlu, Yücel Sayman, Zaycan Akış, Zeynep Tanbay. Liberal ya da kendini hala solcu, sosyalist olarak tanımlayanlar, pazar günü oynanacak paket için yetmez diyorlar ama evet oyu kullanacaklarını da ekliyor. Bu gruptaki küçük bir parti EDP'nin afişine rastlamış olabilirsiniz. AKP zihniyetine hayır, referanduma evet. Nedir bu lahana turşusu perhiz meselesi? Yetmez demekle paketteki olumlu şeylere oy verdiklerini, kalanına da güya şerh koyduklarını ifade ediyorlar. İkiyüzlülük burada başlıyor işte. Aslında şerhsiz, koşulsuz evet diyorlar ama mahcup ve utangaç bir şekilde. Bir kere yetmez demek daha demektir. Yani paketinizde olumlu şeyler var ama keşke daha çok şey olsaydı deyip paketin içeriğine onay vermektir. Peki neye onay verdiklerinin farkındalar mı? Ya da bu paketin neler götürdüğünün farkında değiller mi? Pakette yüksek yargıyı tasfiye etmeye evet derken bu bir yargı demokratikleşmesidir diyebiliyorlar mı? Demokratikleşme yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesiyle sağlanır. Oysa pakette tam tersine yürütmeye tabi kılma var. Yargının siyasi iktidar üzerinde kontrol ve dengeleme görevini ifa etme yeteneğinin yok edilmesi var. Bağımlı yargı ile demokrasi olur mu? İktidarın daha da güçlendirilmesi anlamına gelen bir düzenlemeye yetmez daha denir mi? Bu nasıl solculuktur? Solcular iktidarın merkezden yerele dağıtılmasına, denetlenebilir olmasını savunur. Güçlenip merkezileşmesini değil. Yetmez ama evetçiler, boykotçular gibi yapsalardı bu satırları yazmaya gerek kalmazdı. Ne diyor boykotçular, BDP'liler? %10 seçim barajını indirmiyorsanız, Kürt meselesine bir reform getiremiyorsanız bana hitap etmiyorsunuz. Evet, hayır sorunuza da cevap vermiyorum diyor. Yetmeyeni olumlamıyor, kendi içinde tutarlı bir tavır. Yetmez ama evetçilerde böyle bir tutarlılık yok. Gerçekte ise bütün dertleri hayır diyenlerle değil, AKP'lilerle fotoğraf karesine girmek. Ama bu fotoğrafa girerken de şimdilik utangaçlar, mahcuplar, pek iyi hissetmiyorlar. Ruhsal durumlarını analiz etmeli. Bakın yukarıdaki listeye ne göreceksiniz? Bazısı daha baştan AKP'li, kader ortağı olmuş AKP ile, Fethullahçılarla, dönüşü yok. Bunlar yetmez ama evetçi listesine namuslarıyla girmişler. Peki diğerlerine ne demeli? Kimisi 12 Mart 12 Eylül darbelerinin travmasını atamamış, yılları bulan bir depresyonla yaşıyor. Sınıfsal olanı bırakmış, sivil olsun da çamurdan olsun saplantısıyla kendine bir vizyon örmüş. Bu sivil toplumculuğu Özal ile başlatmış, RTE ile sürdürüyor. Gözü ne sömürü görüyor ne dolu dizgin faşizme gidiş. Askeri vesayet kalksın ama yerine gelen umurunda değil. Sivil dikta dediğinde dudak büküyor. Seni Ergenekoncu diyor. Kimisi de ahir ömründe solcu olarak başaramadığı düzeni yıkma, askerlerden hesap sorma işini bugün İslamcılar yapıyor yanılsaması zavallılığı içinde. Geçmişle ilgili takıntıları, yaşanmış ve yaşanmakta olan hayal kırıklıkları birçoğunun gözüne perde indirmiş. Çoğu için sosyalizm köklü bir düzen değişikliği değil artık, bir yönetişim imkanı. SSCB sonrası ideolojik bozgunu sömürmek için bunların birçoğuna paye dağıtan Fethullah üniversiteleri, medyası, vakıfları, AKP'nin elindeki devlet kurumları ve benzerleri bu şaşkınları manipüle etmekte hiç zorlanmadı. Ne denebilir ki? En azından önemli bir kısmına yetmez ama evetteki iki yüzlülük bir karakter olarak yapışıp kalır, kolay kolay değişmez. Örtülü AKP'lilik mahcup bir destekten arsız bir savunmaya dönüşebilir. Saflarını sıklaştırıp iyice emeğin karşısına geçerler. Ya da pişkince liberalleşmiş bir CHP bulurlarsa oraya da tornistan yaparlar. Bu kez de CHP'ye yetmez ama evet derler, hiç şaşırmayın. Mustafa Sönmez yetmez ama evetçileri böyle anlatıyordu. Peki ben Mustafa Hoş olarak ne yaptım 12 Eylül referandumunda? O günlerde aldım bir acı haberle darmadağın olmuştum ve bu yüzden boykot demiştim. Çok içsel bir refleksti. Henüz çocukken 12 Eylül işkencelerinden geçen arkadaşımı kaybetmiştim. Onun can yakan hikayesini blogumda şöyle anlatmıştım. Bugün 12 Eylül günü. Akgün henüz 14 yaşındaydı gözaltına alındığında. Gözlerini bağladılar, hücreye attılar. Kulakları sağır eden bağırışları duydu. Sonra sıra ona geldi, elektrik verdiler, kas katı kasıldı. Filistin askısına alındı, hayalleri yere düştü. Henüz çocuktu ama işkencecileri taze eti daha çok morartmak ve çürütmekle uğraşıyordu. Acıyordu, kanıyordu. Konuşacaktı, fırsat vermiyorlardı. Bana bunu niye yapıyorsunuz demek istedi. Tekmeden yumruktan fırsat bulamadı. İşkenceci bağırdı. Voltajı yükseltsene lan orospu çocuğu. Orospu çocuğu voltajı yükseltti. Akgün dayanamadı, karardı, karanlıktı. Soğuktu, üşüyordu. Her üşüdüğünde yaptığı gibi yaptı, sarıldı annesine. Neden sıcak değildi annesi? Alın lan şunu üzerimden, yapıştı kaldı. Alsanıza lan şunu üstümden. Günlerce sürdü, neden sonra soru sordular, konuş ulan. Ne diyecekti? Reçelli ekmek demek istedi, sadece ağzından kırık dökük ekmek sözleri rıltı gibi çıktı. İşkenceci ekmeğe saldırdı, vurdu, vurdu. Bak hala ekmek diyor, koduğumun komanisti. Al sana ekmek, al sana özgürlük. Oysa açtı, reçelli ekmek de özgürlük. Bak oğlum, bunlar adamın anasını sikerler, beni bile sikerler. Gel etme, ne biliyorsan söyle. Gencecik uşaksın, konuş git ananın evine diyordu biri. O da polisti, o da askerdi ama saçını okşuyordu. O elin sıcaklığı kalbine doğru indi. Ne biliyorsa söyledi. Zaten bir çocuk ne bilebilirdi ki? Herkesin bildiğini söyledi. Ötmüşsün şerefsiz dediler. Ne demişti ki? Hiç. İşkenceden yırtmak için inancını yiyenler bile onun üstünden kendini akladı. Sessizdi, yine sustu. Öttü bu dediler. Oysa ötmeyen çok azdı. Tecrit ettiler, yattı kalktı. Bir tek tel örgülerin arasından annesine aktı kalbi, o kadar dışarı çıktı. Anası kapıda bekliyordu, elinde reçelli ekmek. İçeride gardiyan gibi olanlar, dışarıda solcu abiydi yine. Gardiyanlıklarını unutturmak için Akgün'ü yem ettiler. Hep sustu, hep ağladı gizlice fındık bahçelerinde. Hep içten içe kanadı Akgün. Akranları sahilde koşup eğlenirken o lağım çukuruna sokuluyordu. Akranları elektrik kesildiğinde kaça kadar sayınca gelecek oyunu oynuyordu. O vücuduna verilen elektriğin ne zaman kesileceğini sayıyordu. Çıktıktan sonra bir kez olsun ufuk gazozu içmemişti. Oysa eskiden en sevdiği şeydi leblebi tozu ve ufuk gazozu. Biz gazoz içerken Akgün kanıyordu. Akranları mışıl mışıl uyurken o hep kabuslarla uyanıyordu. O daha çocuktu, onu büyüttüler. Akgün acılarıyla büyüdü, okudu. Bir anasına sığındı, bir alkole. En neşeli anlarda bile hüzün yüzünde yapışıp kaldı hep. Anacığının kalbi dayanamadı daha fazla, fındık bahçesine yığıldı kaldı. Sonra içkiye sarıldı, içti. İçtikçe alkolü yarasına merhem yapmayı denedi, olmadı. İçti hayatı son kez. Mutfağa gitti, reçelli ekmeği eline aldı ve kendini boşluğa bıraktı. Akgün arkadaşımdı. Şimdi yok. 12 Eylül 30 yıl sonra onu öldürdü. Tıpkı 30 yıl önce öldürdükleri gibi. Evet ya da hayırınız Akgün'ü geri getirebilir mi? 14 yaşındaki acılarına son verebilir mi? Siz ahkam keserken Akgün ölüyordu. Alayınıza isyan, alayınıza boykot. 15 Temmuz soruları ve kanlı kaos karanlığı. Bu kitabın belki de en zor kısımlarından biri 15 Temmuz darbe girişimini yazmak olacak. Hala çok karanlık nokta var. O güne dair karanlık noktalar aydınlanmadan yapılacak yorumlar da hep eksik kalacak. Türkiye açısından Fethullahçı yapılanmanın yaptığı kalkışmanın sosyal, siyasi ve psikolojik çok kötü sonuçları oldu. Tayyip Erdoğan'ın daha çok otoriterleştiği, ülkenin üzerine paranoya dalgasının birey birey daha çok yükseldiği ve her kötülüğün FETÖ ile üzerinin örtüldüğü bir dönem başladı. Darbe girişimi olduğunda gazete port sitesini Yavuz Karakoç ile beraber yürütüyorduk. Darbe girişimini de ofiste Kemal Kırar, İlker Önder birlikte takip ettik. 15 Temmuz'un en sıcak anlarında gazete portta karanlıkta kalan soruları sormuştum. 15 Temmuz'a o gün kanlı kaos demiştim. O yüzden tam 15 Temmuz'un en sıcak anlarında sorduğum soruları olduğu gibi kitaba da aktarıyorum. Hala içinde yanıt bulamamış çok soru var çünkü. Türkiye tarihinin en karanlık günlerinden birini yaşadı ve yanıt bekleyen sorular var. İşte o kanlı kaosun ardından cevap bekleyen sorular. Darbe girişimi ile ilgili hiçbir istihbarat olmaması tartışmalı bir durum. Olmadıysa ciddi bir zafiyet var. Varsa zamanında müdahale edilmemesi büyük soru işareti. Darbe Yüksek Askeri Şura'da yani YAŞ'ta paralel yapı denilen Fethullah Gülen cemaati tasfiyesi günlerdir konuşuluyordu. İsimler bilindiğine göre bunların takibi neden yapılmadı? TBMM'yi vuracak kadar gözü dönen darbe girişimcileri neden başka bir yere hedef almadı? Meclisin vurulması emri nasıl verildi? F-16'larda vurulduğu iddiası doğru ise konuşma kayıtlarında ne var, bunlar açıklanacak mı? Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar nasıl rehin alınabildi? Şamil Tayyar neden Hulusi Akar'ın yargılanması gerektiğini söyledi. Erdoğan Havalimanı'nda Genelkurmay Başkanımızın durumunu şu anda bilemiyorum dediği saatlerde Binali Yıldırım NTV yayınında neden Hulusi Akar görevinin başında dedi. Tayyip Erdoğan birkaç gün ortalıkta yoktu, Marmaris'te olduğu da bilinmiyordu. Erdoğan'ın bu gizemli kayboluşunun anlamı nedir? Marmaris'ten konuştuğu zaman olay olalı 3 saat olmuştu, neden bu kadar bekledi? Erdoğan'ın kaldığı otelin vurulması da tartışmalı. Çünkü Erdoğan kendisi otelden ayrıldıktan sonra vurulduğunu açıkladı. Erdoğan operasyonu haber alıp mı ayrıldı? Öyleyse bu haberi kim nasıl verdi? Sabaha karşı Atatürk Havalimanı'nda konuşan Erdoğan meclisin vurulmasına neden hiç değinmedi? Genelkurmay Başkanı olarak 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar Genelkurmay Başkan Vekilliğine atandı. Ama bu atamadan önce yandaş Fatih Tezcan, darbeyi yapan şahsı açıklıyorum Ümit Dündar, buna biat etmeyin, sokaklara çıkın, isyan edin, RT yap ve çık yazdı Twitter'da. Fatih Tezcan Genelkurmay Başkanı'nın rehin alındığını da ilk yazanlardan. Bu da gösteriyor ki bilgilendiriliyor. Ümit Dündar'ı neden hedef gösterdi? Anadolu Ajansı'nın gece yarısı işte darbeciler diye geçtiği listede albaylar vardı. Oysa bugün Hava Kuvvetleri'nin eski komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve başka generallerin de adı geçiyor. O listeyi kim verdi ve neden sadece albaylar açıklandı? Fethullahçı terör örgütü ile bağlantıları olduğu iddia edilen Akın Öztürk'ün darbe yapabilecek potansiyele sahip olduğu, geçen yıl bir grup subay tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na bildirildiği bilgisi sızdırıldı. Böyle bir bilgi oldu halde neden işlem yapılmadı? Teslim olan erler rütbeliler tarafından tatbikat var denilerek kandırıldıklarını söylediler. Daha önce de tatbikatlar yapılmış. Bu tatbikatlar neden takip edilip soruşturulmadı? Teslim olmasına rağmen linç edilen emir komuta altındaki erlerin hepsinin FETÖ üyesi olduğu kesin mi? Kafası kesilen ve linç edilmek istenen askerler emir komuta altında olduğu için mi, yoksa gerçekten Fethullahçı oldukları için mi sokaktaydı? Erdoğan yönetiminin birçok kez denediği kontrollü kaos yönetimi darbe girişimi sonrası da uygulandı mı? Darbe girişimini Tayyip Erdoğan ne zaman öğrendi? Bu soru Erdoğan'ın ve Genelkurmay'ın açıklamalarında aydınlanmadı daha. Çok kafa karıştırdı. Erdoğan Marmaris'ten geldiği Atatürk Havaalanı'nda 16 Temmuz 2016 saat 4.22'de yaptığı açıklamada öğleden sonra bir hareketlilik mevcuttu. TSK içerisindeki bir azınlık ülkemizin beraberliğini kabullenmeyen bu grup paralel devlet yapılanmasının kendisiydi dedi. Erdoğan 18 Temmuz 2016'da CNN International'a yaptığı açıklamada ise ailemle birlikte tatildeydik ve Marmaris'teydik. O gece saat 20 civarında bir haber aldım. Bazı bölgelerde gelişmeler olduğunu öğrendim. Biz de harekete geçmeye karar verdik dedi. Erdoğan son olarak El Cezire kanalına yaptığı açıklamada bu darbe girişimiyle ilgili ama önce beni eniştem haberdar etti. Açık ki burada bir istihbarat zafiyeti var dedi. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında ise 15 Temmuz Cuma günü saat 16'da MİT tarafından bilgi verildi. Komuta kademesi Genelkurmay'da toplantı yaptı. Toplantı sonrası ikinci bir emre kadar hiçbir askeri aracın havalanmaması, tankların dışarı çıkarılmaması talimatı verildi denildi. Tayyip Erdoğan CNN Türkiye FaceTime üzerinden katıldığı canlı yayında "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" dediği sırada kendisinin de Ankara'ya gelip gelmeyeceğini sorulması üzerine Erdoğan "Evet, tabii" dedi. Tam 4 gün sonra Ankara'ya gitti. Neden kararını değiştirdi? 3. ayrımın sonu. Sayfa 36.